Eski Antlaşma'dan yorumunu yaptığımız Yeşaya kitabına devam ediyoruz ve bu programımızda Yeşaya 6. bölüme geldik. 6. bölümün konusu Yeşaya'nın peygamberlik konumuna çağrılması ve görevlendirilmesi. Yeşaya kitabı mantıksal olmanın yanı sıra kronolojik olarak da Yeşaya'nın yaşamındaki krizi oluşturan ve onun peygamberlik konumuna getirilmesini konu alan bu bölümle başlar. Bundan önce Yeşaya'nın yaşamı ve Tanrı ile olan ilişkisinin kaydı geçmemektedir. Hizmeti Kral Uziya'nın ölümüyle başlar. 1-4. ayetlerde Rabbin Yeşaya tarafından görülen zamanı, mekanı, kişiliği, yüceliği ve kutsallığını görüyoruz. Zaman, mekan ve kişiliğe dikkat edin. Yeşaya 6. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Kral Uziya'nın öldüğü yıl, yüce ve görkemli Rabbin taht üzerinde oturduğunu gördüm. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Yeşaya bu bölümü bizleri Uziya'nın cenazesine götürerek hüzünlü bir şekilde açıyor. Uziya iyi bir kraldı. Şimdi ölmüştü. Birçok kişi onun güneydeki Yahuda krallığının son büyük krallı olduğuna ve onun ölümünden sonra Rabbin yüceliğinin artık görünmediğine inanır. Ben de böyle düşünüyorum. Uziya, Filistinlileri, Arapları ve Ammonluları boyunduruk altına almıştı. 52 yıl boyunca hüküm sürmüştü ve bu süre boyunca ulus Tanrı'nın vaadine uygun olarak maddesel bakımdan bereketlenmişti. Deliç'in söylediği gibi İsrail'in ulusal görkemi Kral Uziya ile birlikte ölmüş ve bugüne dek de bir daha aynı olmamıştır. Bu düşünceye ben de aynen katılıyorum. Uziya'nın öldüğü yıl Yeşaya, iyi Kral Uziya öldü, bundan sonra büyük bir boşluk olacak. İsrail esarete gidecek. Zenginlik sona erecek, depresyon gelecek ve bunu kıtlık izleyecek diye düşünüyordu. Yeşaya peygamber bunları düşünürken herkesin yapması gerekeni yaptı, tapınağa gitti. Doğru yere, Tanrı ile buluşabileceği yere gitti. Mezmur 29:9'da onun tapınağında herkes yücesin diye haykırır der. Tanrı'nın tapınağında Yeşaya ulusun gerçek kralının ölü olmadığı keşfini yaptı. Yüce ve görkemli Rabbin taht üzerinde oturduğunu gördüm. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Tanrı tahtaydı. Yeşaya peygamber bizlere güvenimizi nefesi burun deliklerinde olan insanlara bağlamamamızı daha önce de söylemişti. İnsan nefes verdiğinde bir daha nefes alıp alamayacağından emin değildir. İnsan bir kalp krizi geçirip ölebilir. Güveninizi insana bağlamayın. İhtiyar Kral Uziya ölmüştür. Evet, bu doğrudur. Ve şimdi tahtın geleceği epey belirsizdir. Ama dünyasal tahtın arkasında cennetsel taht vardır. Yeşaya peygamber Rabbi tahtın üzerinde oturur görmüştü. Bu, değerli dostum, günümüzde Tanrı'nın halkının bazılarının görmeye ihtiyacı olduğu bir görümdür. Ben karamsar olmak için bir neden görmüyorum. İçinde bulunduğumuz çağ, dünya tarihindeki en güzel çağ. İçinde bulunduğumuz çağda yaşamayı tarihin herhangi bir döneminde yaşamaya tercih ederim. Bazıları, ah dünyanın korkunç durumuna bakın. Ulusumuza ve şehirlerimizin kötü durumuna bakın diyorlar. Aslında Rab durumun böyle olacağını söylemişti. Buğdayın arasına delicelerin ekileceğini söylemişti. Ve o her ikisinin de birlikte büyümelerine izin verecekti. Bugün benim işim, değerli dostum, Tanrı sözünün tohumlarını ekmektir. Bunun bir hasat getireceğini biliyorum. Ve bu bugün gerçekleşmekte olan bir durum, bundan eminim. Rahatsız olmamıza gerek yok. Tanrı hasatla ilgilenecektir. Bizim işimiz tohum ekmektir. Yani Tanrı'nın sözünü gereksinimli yerlere iletmektir. Bizim sorumluluğumuz Tanrı'nın sözünü başkalarına bildirmektir. İçinde yaşadığımız çağ harika bir çağ. Tanrı sözünün şimdiye kadar eriştiğinden çok daha fazla sayıda kişiye eriştiğini biliyor muydunuz? Benim radyo programım bile yarım saat içinde kilisede vaizlik yaptığım bütün o yıllar boyunca erişebildiğimden çok daha fazla sayıda kişiye erişiyor ve mesaj büyük bir kapsamda gidiyor. Dünyadaki durumların endişe verici olduğunun farkındayım. Deliciler, deliler gibi büyüyorlar ama epey de iyi bir buğday hasadımız var. Buğdaylar delicelerin yanı başında büyüyorlar. Bu çağda Tanrı sözünü ekmek harika bir şeydir. İşte Yeşaya peygamber tapınağa gittiğinde Rabbin hala tahtta olduğunu görmüştü. Ve bazılarımızın da Tanrı'nın bizim zamanımızda hala tahtta olduğunun hatırlatılmasına ihtiyacımız var. Dualarımızı Tanrı hala işitiyor ve yanıtlıyor. Hala harikulade şeyler yapıyor Tanrımız. İşte Yeşaya peygamber tapınağa gittiğinde başka bir keşifte daha bulundu. Tanrı'nın yüksekte ve yüce olduğunu ve eteklerinin tapınağı doldurduğunu gördü. Tanrı hakkındaki keşfetmemiz gereken ikinci şey budur. Tanrı yüksek ve yücedir ve günaha ödün vermeyecektir. Kendisinden yukarıda seraflar duruyordu. Her birinin 6 kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı diyor Yeşaya peygamber 6. bölüm 2. ayette. Seraflar Tanrı'nın tahtının etrafındaydılar. Bu kutsal kitapta bu yaratılmış varlıklardan söz edilen az ayetten biridir. Onlar hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Seraf, yakmak anlamına gelir. Günah sunusu ve yargı ile ilgili olarak kullanılan bir sözcüktür. Belli ki seraflar keruvilerle bir tezat oluşturmaktadırlar. Seraflar günahları araştırırlar ve keruvler Tanrı'nın kutsallığını korurlar. Seraf sözcüğü hiçbir zaman Mesih'in kişiliğinden söz eden tatlı buhur ya da tatlı kokulu sunularla bağlantılı değildir. Seraf aktiftir, keruvi pasiftir. Her ikisini de Hezekiel ve Vahiy kitaplarında yaşayan yaratıklar olarak göreceğiz. Yeşaya'nın görümündeki seraflar Tanrı'nın kutsallığını korumaktadırlar. Tanrı yüksekte ve yücededir. Tanrı kötülüğe ödün vermeyecektir. Bunun için ona teşekkür ediyorum. Sizin hayatınızdaki ya da benim hayatımdaki kötülüğe ödün vermeyecektir. Çünkü bu dünyadaki bütün üzüntülerin kaynağı kötülük ve günahtır. Öyle değil mi? İnsanların saçlarını beyazlatan, adımlarını sürümelerine ve omuzlarının düşmesine neden olan günahtır. İnsanların yuvalarını ve yaşamlarını mahveden ve mezarları dolduran şeydir. Tanrı'nın günaha karşı ödün vermediğinden ötürü mutluyum. Tanrı günahtan nefret ettiğini söyler. Ve Tanrı günahı yok edip evrenden çıkarmayı tasarlamaktadır. Günümüzde Tanrımız ödünsüz, tereddütsüz ve yoldan sapmadan günaha karşı ilerlemektedir. Onun sallayacağı beyaz teslim bayrağını kabul etmeyi planlamamaktadır. Günahı evrenden yok etmeyi tasarlamaktadır. Tanrı'nın söylediği budur dostum. Tanrı yüksekte ve yücedir. Değerli dostum, sizlerin ve benim onun önünde eğilmemiz gerekecektir. Yeşaya peygamber Tanrı'yı tahtın üzerinde gördüğünde bu onun yere kapanmasına neden olmuştu. Kilisenin Tanrı hakkında bir başka görüme çok ihtiyacı vardır. Onun sadece sevgisinin değil, kutsallığı ve doğruluğunun görünümüne de ihtiyacı vardır. Tanrı kutsal olduğundan günaha karşı yargıyla ilerler ve benden hiçbir zaman kendi namına özür dilememi istememiştir. Bu yüzden bunu yapmayacağım. Tanrı günaha öfkelidir. Tanrı günaha öfke duyar. Mezmur yazarı 7. bölüm 11-12. ayette bunu söyler. Tanrı her gün günaha öfkelidir. Her gün günaha karşı öfke duyar. Evet, Tanrı günaha öfkelidir ve günah işlemekte olanları cezalandıracaktır. Bunu yapacağını söylemektedir. Ayrıca sizin arkadaşınız olduğunu ve sizi kurtaracağını da söylemektedir. Ama onun yoluna gelmeniz gerekmektedir değerli dostum. İmanınızı ve güveninizi oğlu Rab İsa Mesih'e koymalısınız. Yani İsa Mesih'e gelip ona iman etmeli ve ona güvenmelisiniz. İsa Yuhanna 14:6'da yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Ben aracı olmadan ya da benim aracılığım olmadan kimse babaya, Tanrı'ya gelemez. Yeşaya peygamber de Yeşaya 6. bölüm 3. ayette şöyle diyor. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Rabbimiz kutsal, kutsal, kutsaldır. Bu Tanrımızın kutsallığı ve yüceliğini resmetmektedir. Yüksekte ve yücedir. Ve bizler bugün onu bu konumda görseydik, bizleri alçak standartlara göre yaşamaktan kurtarırdı. Bazı kişileri de İsa ile sahip olduklarını düşündükleri fazla yüz göz bir ilişkiden kurtarırdı. İsa'dan sanki sınıf arkadaşlarıymış, onunla istedikleri her şekilde konuşabilirlermiş gibi konuşuyorlar dostum. Tanrı'nın huzuruna aceleyle giremezsiniz. Buna izin vermez. Babaya Mesih aracılığıyla gelirsiniz. Ona yaklaşabilmenin tek yolu budur. Kim olduğunuzdan ötürü asla babanın huzuruna çıkamazsınız. Onun huzuruna çıkabilmenizin nedeni Mesih'te olmanızdır. Rab İsa benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez dediğinde bunu çok açık bir şekilde bildirmişti. Eğer onun bir çocuğuysanız lütuf tahtına cesaretle gelebilirsiniz ama herhangi başka bir şeyi temel alarak onun huzuruna asla giremezsiniz. Rabbin huzuruna kayra aracılığıyla yani İsa Mesih aracılığıyla girebilirsiniz. Serafların sesinden kapı süveleri ve eşikleri sarsıldı, tapınağın her tarafını duman kapladı diyor Yeşaya peygamber Yeşaya 6 ayet 4'te. Serafların sesi Tanrı'nın kutsallığını bildiren serafların sesinden söz ediyor. Bunun Yeşaya üzerindeki etkisi ne olacaktır? Yeşaya 5. ayette şöyle diyor. Vay başıma mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi kendi gözlerimle gördüm. Yeşaya bu deneyimi yaşamadan önce Tanrı'nın adamıydı ama yine de bunun onun üzerindeki etkisi çok büyük olmuştur. Yeşaya'nın böylesi bir görüme tepkisi oldukça devrimcidir. Kendisini Tanrı'nın önünde gerçekten olduğu gibi yani mahvolmuş bir şekilde görür. Tanrı'nın önünde olmak ona kendi durumunu bütün açıklığıyla gösterir. Tanrı'yı gördüğünde kendini görebilir. Günümüzde çoğumuzun sorunu Tanrı sözünün ışığında yaşamıyor olmamızdır. Eğer yaşasaydık kendimizi görürdük. Yuhanna, elçi Yuhanna ilk mektubunun 1. bölümünde bundan söz etmektedir. Şöyle der 7. ayette, 1. bölüm 7. ayette. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Onun sözünün ışığında yaşarsak, Yeşaya'nın gördüğünün aynısını yani mahvolmuş olduğumuzu ve dudakları kirli insanlar olduğumuzu göreceğiz. Eğer değerli olduğunuzu, bir şeyi hak ettiğinizi ya da Tanrı üzerinde herhangi bir hakkınız olduğunu düşünüyorsanız, Rabbi hiçbir zaman gerçekten görmemişsinizdir dostum. Eyüp peygamberin deneyimi Yeşaya'nınkine benziyordu ve tepkisi kendimden iğreniyorum olmuştu. Eyüp peygamber kendisini doğru gören bir adamdı. Kendisini küçük parçalara ayırmaya çalışan arkadaşlarının önünde saygınlığını koruyabiliyordu. kendisine kötü bir günahlı olduğunu söylüyorlardı ama onların gözünün içine bakıp bildiğim kadarıyla ben doğru biriyim demişti. Kendi bakış açısından haklıydı ve onlarla olan mücadelesini kazanmıştı. Ama Eyüp peygamber de kusursuz değildi. Tanrı'nın huzuruna çıktığında artık doğruluğunu korumaktan söz etmek istemiyordu. Eyüp kim olduğunu gerçekten gördüğünde, kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise seni kendi gözlerimle gördüm. Bu yüzden kendimi hor görüyorum. Toz ve kül içerisinde tövbe ediyorum demişti. Tanrı sözünün ışığında yaşarsanız kendinizi görecek ve Tanrı çocuğu olarak bile sizi bütün günahlardan temizlemesi için İsa Mesih'in kanına ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. Tanrı'nın huzuruna çıktıklarında başka adamların da aynı tepkiyi gösterdiklerini göreceksiniz. Yuhanna Paf adasında şöyle yazmıştı. Onu gördüğüm zaman ayaklarının dibine ölü gibi yığıldım. Vahiy 1 ayet 7. Daniel peygamber Rabbi gördüğünde böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi, benzim büsbütün soldu, kendimi toparlayamadım demişti. Daha sonra haberci Paulus olan Tarsuslu Saul'un deneyimi de böyle olmuştu. Paulus, Rab'le karşılaştıktan sonra kendini artık doğru olduğunu düşünen bir ferisi olarak değil, kurtuluşa ihtiyacı olan kaybolmuş bir günahkar olarak görmeye başladı. Bundan sonra, ama bana kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım diyebildi. İsa Mesih'e olan gereksinimini gördü. Seraflardan biri bana doğru uçtu, elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Yeşaya 6, ayet 6. Bu kor, günah için gerekenin yapıldığı alevli sunaktan alınmıştı. Bir sonraki bölümde Mesih'in doğumunun önceden bildirilişini göreceğiz. Ancak bizi kurtaran Mesih'in beden alıp insan olması değil, çarmıh üzerindeki ölümüdür. Bu nedenle Yeşaya'nın Mesih'in ölümünü simgeleyen alevli sunaktan kora ihtiyacı vardı. Bu kor bizleri bütün günahlardan temizlemeye devam eden Mesih'in temizleyen kanını simgeler. Yeşaya 6 ayet 7'de şöyle okuyoruz. Onunla ağzıma dokunarak işte bu kor dudaklarına değince suçun bağışlandı, günahın temizlendi dedi. Ne oluyor? Seraflardan biri bana doğru uçtu diyor Yeşaya peygamber. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak işte bu kor dudaklarına değince suçun bağışlandı, günahın temizlendi dedi. Yeşaya dudakları kirli olan bir adamdı. Ve temizlenmenin şartı itiraf etmektir, açıklamaktır. Bir Yuhanna'da bunu okuyoruz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, açıklarsak, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Ben bu korun, bu ateşin Rab İsa Mesih'ten başkası olmadığını söylemenin doğru olacağına inanıyorum. Yüksek olan ve tahtın üzerinde olan yüce kişi odur ve çarmıhla yukarıya kaldırılan da odur. Onun yukarı kaldırılması kesinlikle gereklidir çünkü o aşağıya yeryüzüne gelmiş ve dünyanın günahını üzerine alan Tanrı kuzusu olmak için bizlerden biri olmuştur. Ve böylece Yeşaya adlı bu adamın dudakları temizlenmişti. Ben koru dudaklarına koymakla yapılan bu dışınsal hareketin Yeşaya'nın içinde neler olduğunun bir göstergesi olduğuna inanıyorum. İnsanın dudaklarından çıkan şey önce kalbinden, değil mi? Yüreğinden çıkmaktadır. Ve dudakları temizlendiğinde de bu yüreğin de temizlendiği anlamına gelir. İncil'de de mahvolan biri vardı. Adı Pavlos'tu ve ne zavallı insanım, ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak diye bağırmıştı. Pavlos bunu söylediğinde kayıp bir günahlı değil, kendi kendine Tanrı için yaşayamayacağından ruhta yaşaması gerektiğini öğrenmekte olan Tanrı'nın kutsallarından biriydi. Tanrı için yaşamak ancak ilahi lütufla başarılabilir. insanın sorumluluğu kendi günahlılığını ve Tanrı'yı hoşnut etmekteki yetersizliğini dile getirmektir. Bu yüzden Mesih'in kurtarışının hayatlarımıza uyarlanmasına yine ve tekrar tekrar ihtiyacımız vardır. Yeşaya'nın dudakları temizlendikten sonra bir şey oldu. Sonra Rabbin sesini işittim diyor Yeşaya peygamber. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek diyordu. Ben gideceğim, beni gönder dedim. Yeşaya 6 ayet 8. Yeşaya'nın o zamana dek Tanrı'nın çağrısını hiç duymamış olması ilginçtir. Bence birçok Hristiyan Tanrı tarafından bir şey yapmak üzere çağrıldıklarını hiçbir zaman hissetmezler. Çünkü hiçbir zaman temizlenmemişlerdir. Hristiyanlar olarak, yani Hristiyan dediğimizde bir dine mensup değil, Mesih inanlıları, Mesih ise inanlıları olarak bu büyük gereksinimi görmemişlerdir. Tanrı kirli bir kabı kullanmayacaktır. Size bunun hakkında güvence verebilirim. Tanrı kirli bir kabı kullanmayacaktır. Tanrı'nın günahla oynayanlar tarafından verilse bile sözünü bereketlediği doğrudur ama zamanla Tanrı onları şiddetle yargılar. Herhangi bir isim vermek istemiyorum ama bir sürü Tanrı'nın bereketlerinin tadını çıkaran bazı vaizler tanıyorum. Sonra günaha düştüler ve Tanrı'nın yargısının üzerlerine gelmesi uzun sürmedi. Yeşaya peygamber Tanrı'nın çağrısını duymuştu. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek diyordu. Bu ayette hem tekil ve hem de çoğul olduğuna dikkat çekmenin bir gereği yok sanıyorum. Ve ben bunun üçlü birlikten söz ettiğine inanıyorum. Yeşaya peygamberin verdiği yanıt, ben gideceğim, beni gönderdi. Yeşaya Tanrı'nın çağrısını ilk kez duymuş ve temizlenmiş birinin yapacağı gibi ona yanıt vermiştir. Kilisede, yani inanlılar topluluğunda kendilerinden bir şeyler yapmaları istenen birçok insan vardır ki bunların ilk önce temizlenmeleri ve Rab'le olan ilişkilerini düzeltmeleri gerekir. Yaşamlarındaki günahları itiraf etmeleri gerekir. Çünkü bu gerçekleşene dek yaşamları kısır ve hüsran verici olacaktır. Şimdi Yeşaya'ya verilen göreve dikkat edin. Git bu halka şunu duyur dedi. İşittikçe işitecek ama anlamayacaksınız. Baktıkça bakacak ama görmeyeceksiniz. Yeşaya 6 ayet 9. Yeşaya'ya vermesi söylenilen mesaj çok çok tuhaftır. Bu halk tabii ki İsrail ulusudur. Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır, kulaklarını ağırlaştır, gözlerini kapat öyle ki gözleriyle göremesinler, kulaklarıyla işitemesinler, yürekleriyle anlamasınlar ve bana dönüp de şifa bulmasınlar. Yeşaya 6 ayet 10. İlk bakışta peygamber kör, sağır ve yürekleri katılaşmış bir halka gönderilmiş gibi gözüküyor ama Tanrı'nın kendi başlarına bırakılsa yumuşak olacak kalpleri asla karşılaştıramadığını güvenle söyleyebilirim. Tanrı sadece katılığı, sertliği, inatı yüzeye çıkarır. Yüreği katılaştırmaz. Bunun altını çiziyorum değerli dinleyicilerimiz. Tanrı sadece katılığı, sertliği, inatı yüzeye çıkarır. İnsanın yüreğini katılaştırmaz. Katı olan yüreği, sert olan yüreği açığa çıkarır Tanrı. Görmeyi isteyenlerin gözlerini körleştirmez ama o işe el atmadıkça bu insanlar asla göremezler. Tanrı'nın insanların yüreklerini katılaştırdığını ya da onları körleştirdiğini söylemek insanların akılsızca küfretmesinden başka bir şey değildir. Yeşaya peygamberin görevi halka ışık mesajını götürmekti. Işık sadece insanların körlüğünü ortaya koyar. Karanlıkta kör olup olmadıklarını bilmezler. İncil'den Matta 13, 14-15. Ayetlerde Rabbimizin işlerini kaydeder. Yeşaya'nın şu peygamberlik sözü onların bu durumunda gerçekleşmiş oluyor. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağır işitir oldu. Gözlerini de kapadılar öyle ki gözleri görmesin, kulakları işitmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim.